Ayrım 14.
Orta Asya ve Sibirya'da her zaman canlı kalan temel inanış, şamancılıktan başka Musevi Hazarlar, Ortodoks Gagavuzlar, Katolik Kumanların yanında Maniciler, Budhacılar ve Nasturi Hristiyanlar vardır. Anadolu'ya göç sırasında Manicilik çoktan yok olup gitmişti ama Budhacılık öyle değildi. Örneğin Selçuklular döneminde Ertanalar gibi bazı büyük ailelerin Budhacı olduklarını biliyoruz. Türkmen aşiretleri ise İslam örtüsü altında hala şamancılık baskındı. Fakat Türklerin İslam'a girmeden önce kabul ettikleri farklı dinlerden alınmış öğelerle Orta Asya'dan getirilmiş şamancı izler birbirine karışmıştı. Hristiyan etkiler sonradan katılmış bulunduğundan bu dine bağlı olanları ayırmak güç olmakla birlikte bu öğeler arasında manicilik, budhacılık yanında belki nesturilik de yer almaktaydı. Anadolu'nun göçer ve kırsal nüfusu arasında yayılmış bulunan şekliyle İslam bu sebeple her zaman arkaik bir niteliği koruya gelmişti. Zamana meydan okurcasına eski adetler hala yaşanmaktaydı diye yazmaktadır. En azından ilk Osmanlı padişahlarının da bu genel değerlendirmeden soyutlanabilmeleri elbette olanaksızdır. Örneğin genel kanıya göre mutlaka Sünni olması gereken ilk Osmanlı padişahları da fethedilen ülkelerin Türkleştirilmesi ve İslamlaştırılması için Bektaşi tarikatından dervişleri görevlendirmekte herhangi bir sakınca görmemişlerdir. Zaten imparatorluğun kurucusu Osman Gazi de Neşri'nin ifadesine göre ne okuma ne yazma bilmektedir. Görüldüğü gibi ilk Osmanlı padişahları da kuşkusuz Müslümandır ama Ortodoks Müslüman olduklarından söz edebilmek galiba gerçekten olanaksızdır. Çünkü ilginçtir, ta Fatih Sultan Mehmet dönemine dek, yani Osmanlı Beyliği bir imparatorluk haline dönüşünceye dek devletin din işleriyle doğrudan ilgili bir memuru bile yoktur. Örneğin Ordinaris Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın yazdığına göre Osmanlı İmparatorluğundaki dinsel açıdan en yüksek görev olan Şeyhül İslamlık ilk kez Fatih Sultan Mehmet döneminde kurulmuştur. Ancak Fatih kanunnamelerinde kayıtlı bulunmasına rağmen Şeyhül İslamlığın Osmanlılarda resmi bir makam niteliği kazanması ta Selim ve Kanuni dönemlerinde olmuştur. Bu nedenle ilk Osmanlı padişahlarının egemenliklerini Tanrı adına kullanmayı özellikle bir politika olarak seçtiklerini söyleyebilmek galiba gerçekten olanaksızdır. Yani bizce de hiç olmazsa ilk Osmanlı padişahlarının İrene Melikof'un deyimiyle ne tam olarak İslam'ı özümsemeyi ne de tam olarak atalarının inançlarından kopmayı başarmış Anadolu'daki bu Türkmen boylarından kesinlikle fazla bir farkı bulunmasa gerektir. Örneğin Neşri tarihinde anlatıldığına göre imparatorluğun kurucusu Osman Bey, Derviş Turgut adlı biri Osman'dan kendisinden hükümdar olduğunda zaviyenin bulunduğu köyü kendilerine bağlamalarını isteyince okuma yazma bilmediğinden sözünün belgesi olarak kılıcını ve maşrabasını bırakmıştır. Yavuz Sultan Selim'in hilafeti Mısır'dan İstanbul'a getirdiği savı da aynı çevrelerce bu nedenle mi ortaya atılmıştır kim bilir. Çünkü gerçekten de bu konuda çok ciddi kuşkular vardır. Bilindiği gibi neredeyse bütün tarihçilerimiz Yavuz Sultan Selim'in 1517'de Ridaniye Savaşı'nı kazandıktan sonra hilafeti de İstanbul'a getirdiğini ve kendisini halife ilan ettiğini, bu tarihten itibaren de Osmanlı padişahlarının halife sultan sıfatını kullandıklarını yazmaktadırlar. Örneğin Ordinaris Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Yavuz Sultan Selim'in Ridaniye Savaşı'nı kazanıp Memlük Sultanlığını ortadan kaldırdıktan sonra Mısır'da güvenliği tam sağlayabilmek için 8 ay Kahire'de kaldığını ve Memlüklere bağlı Mekke emirinin de kentin anahtarını oğluyla Kahire'ye göndererek Osmanlılara biat ettiğini ayrıntılarıyla anlattığı halde ilginçtir, hilafet konusunda sadece ve Yavuz Abbasi halifesinden hilafeti de alarak İslam alemi üzerindeki nüfusunu arttırdı demekle yetinmiştir. Oysa gene Profesör Uzun Çarşılı'dan öğrendiğimize göre Sultan Selim İstanbul hareketinden evvel idari tedbir olarak Kahire'deki bazı hükümdar oğulları ile halife ve akrabalarını, nüfuslu alim, şeyh ve beylerden tehlikeli olanları deniz yoluyla payi tahtına, başkentine naklettirmiştir. Yani İstanbul'a gönderilen tehlikeli kişiler arasında Mısır'daki Abbasi halifesi 3. Mütevekkil Alallah ve akrabaları da vardır. Topu topu 3 yıl sonra Sultan Selim'in ani ölümü üzerine tahta çıkan Sultan Süleyman'ın izniyle Halife 3. Mütevekkil Alallah Kahire'ye dönmüş ve orada ölmüştür. Ancak Profesör Uzun Çarşılı 3. Mütevekkil Alallah İstanbul'da bulunduğu sırada hilafeti Sultan Selim'e terk eylemişti demektedir. Herhangi bir kaynakta göstermeden. Halife 3. Mütevekkil Alallah'ın İstanbul'da terk eylediği hilafeti Yavuz Sultan Selim'in aldığı savına ise örneğin Taner Timur şiddetle karşı çıkmaktadır. Profesör Timur'a göre Osmanlılar halifelik sıfatını ilk kez 1774'te Kaynarca Anlaşması'nın imzalanmasında kullanmışlardır. Çünkü Osmanlı sultanlarının daha önce böyle bir sıfat kullanmaya gereksinimleri kesinlikle hiç olmamıştır. Genellikle sultan sıfatını kullanmışlar. Bunun dışında da padişah, şeyhinşah, han, hakan, hüdavendigar gibi haşmet ifadesi olan ve çoğu İran etkisiyle benimsenmiş sıfatları taşımayı yeğlemişlerdir. Ordinaris Profesör Sadri Maksudi Arsal da İstanbul'a getirilen Abbasi halifesinin hilafeti kendi isteğiyle Sultan Selim'e devrettiği iddiasını bir rivayet olarak nitelemekte ve bu rivayetin sıhhati ispat edilmemiştir. Mısır fethinden bahseden eski tarihçilerden hiçbiri bu hilafet meselesinden bahsetmiyor. Bundan ilk defa söz edenin Osmanlı Devleti'nin Umumi Levhası adlı eserin yazarı de Ohson olduğu ileri sürülmüştür. Ayrıca Sultan Selim'in hilafeti kabulü İslam uleması nazarında makbul olan şartlara da aykırıdır. Çünkü hilafet için şart telakki olunan esaslardan biri halifenin Kureyş kabilesine mensup bir Arap olmasıdır diye yazmaktadır. Gene Profesör Arsal'dan öğrendiğimize göre ta Kaynarca Antlaşması'na kadar da ne Selim'den sonra Kanuni Süleyman'ın ne de ondan sonraki sultanların halifelik siyaseti takip ettiklerine dair bir kayıt vardır Osmanlı belgelerinde. Profesör Arsal da halifelik sıfatının Osmanlı sultanlarınca ilk kez 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması sırasında gündeme getirildiği kanısındadır. 1768 Rus Savaşı'ndan büyük bir yenilgiyle çıkan Osmanlılar, çaresiz 1774 yılında Küçük Kaynarca kasabasında Kırım'ı ve Karadeniz'in kuzeyindeki bütün egemenlik haklarını yitirdiklerini kabul eden bir antlaşma imzalamak zorunda kalmışlardır. Ve bu barış görüşmeleri sırasında karşı taraf Rus çarlarının Osmanlı toprakları üzerinde yaşayan Hristiyanların da koruyucusu olduğunun kabul edilmesini isteyince Osmanlı Sultanı da Kırım Müslümanlarının dini bakımdan kendisine bağlı olduğuna ve sultanın halife sıfatıyla dini otoritesinin Kırım Müslümanları üzerinde de sürdürüleceğine dair bir madde ekletmiştir anlaşmaya. Böylece de Osmanlı sultanlarının halifelik hakları ve bütün dünya Müslümanlarının halifesi oldukları ilk kez bu uluslararası antlaşmayla kabul edilmiş olmaktadır. İrene Melikov'un yukarıda adını andığımız kitabındaki bir dipnotundan öğrendiğimize göre de Halil İnalcık ile Robert Mantran, Sultan Selim'in sünni gelenekte peygamberin kabilesinden birine devredilmesi gerektiğine inandığından halife unvanını hiç almadığı görüşündedirler. Onlara göre de daha sonraki yıllarda Osmanlı İmparatorluğu içindeki Hristiyanlardan Katoliklere, Fransa'nın Ortodokslara da Rusya'nın koruyucu rolü üstlenmeleri dolayısıyla özellikle 2. Abdülhamit de Müslümanların koruyucusu olarak halife unvanını değerlendirmek zorunda kalmıştır. Görüldüğü gibi Osmanlı sultanlarının egemenlik haklarını Tanrı adına kullandıklarını söyleyebilmek galiba en azından 17. yüzyılın son çeyreğine dek gerçekten olanaksız olsa gerektir. Nitekim Ordinaris Profesör Sadri Maksudi Arsal da Osmanlı Devleti başlangıçta teokratik bir devlet değildi. Gerileme dönemine kadar hükümet süren sultanlar kendilerini dini lider telakki etmemişlerdir diyerek bu gerçeğin altını çizmekte ve Osmanlı Devleti'nin teokratikleşmesi, gerileme, İntihat döneminde başlayarak Kaynarca Antlaşması'yla 1. Meşrutiyet arasında 1774'ten 1876'ya kadar gittikçe kuvvetlenmiş ve Abdülhamit döneminde Osmanlı Devleti tamamıyla teokratik bir şekil almıştır demektedir. Osmanlı toprak düzeni, yurtluktan dirlike. Kuşkusuz Osmanlılarda fethettikleri toprakların işlenmesi konusunda İslam hukukundan mutlaka çok yararlanmışlardır. Bilindiği gibi İslam hukukuna göre de fethedilen topraklar arazi-i üşriye, öşriye, arazi-i hariciye ve arazi-i emirriye, arz-ı miri diye bölümlenerek değerlendirilmiştir. Arazi-i üşriye elde edilecek ürünün onda birinin devlete vergi olarak ödenmesi koşuluyla fethedene ya da fetihte yararlı görülen Müslüman savaşçılara ganimet olarak veya fetihten önce savaşmadan topluca Müslüman olmuş yerli halka imam, sultan tarafından armağan olarak bırakılmış topraklardır. Bilindiği gibi üş veya öş, onda bir anlamındaki Arapça aşar sözcüğünün çoğuludur. Yani arazi-i üşriyeler Müslümanlara bırakılmış topraklardır. Arazi-i haraciye ise ya fetihte savaşmadan teslim oldukları için kılıçtan geçirilmemiş ya da kılıçtan geçirilenlerin yerine başka bölgelerden getirilip yerleştirilmiş Hristiyanlara belirli bir haraç ödemeleri koşuluyla bırakılmış topraklardır. Haraç adlı bu vergi yerine göre topraktan elde edilecek ürünün onda birinden yarısına kadar çıkmaktadır. Arazi-i emiriye, arz-ı miri veya miri arazi de nasıl ve kim tarafından fethedildiği bilinmeyen ya da anlaşmalar sonucu ganimet olarak kalmış ve kimseye bırakılmamış topraklardır. İslamiyet'in ilk yıllarından itibaren ıkta sistemine konu olan topraklar da bunlardır. İmamlar İslamiyet'in yayılmasına katkıları olan müminlere, savaşçılara bu toprakların gelirlerini bir çeşit ücret olarak, maaş olarak bırakmışlardır. Ikta sistemi Selçuklularca da başlangıçta aynen uygulanmış ve arazi-i emiriyelerin gelirlerinden yararlanma hakkı salt soylulara devletin kurulmasında yararı görülmüş aşiret beylerine, hanedandan kişilere, ulemaya, komutanlara bırakılmıştır. Ancak ne var ki bu aşiret beylerinden bazıları zamanla bu topraklar üzerinde bağımsızlıklarını ilan ederek hutbe okutma ve sikke kestirmeye kalkışmışlardır. Bu tür olaylar yüzünden devletin bütünlüğünün sarsılması üzerine özellikle Nizamül Mülk'ün vezirliği sırasında bu ıkta sisteminde önemli değişiklikler yapılmış ve arazi-i emiriyelerden yararlanma hakkı aşiret beylerine, hanedandan kişilere, vezire, ulemaya verilmek yerine toprak daha küçük birimlere bölünerek ordudaki görevlilere menşur, tevki ve bunun gibi adlarla hizmetlerine karşılık ücret, maaş olarak dağıtılmaya başlanılmıştır. Askeri ıkta denilen Selçuklularla kurulmuş bu sistem hemen hemen bütün tarihçilerde belirtildiği gibi Osmanlılar tarafından da Timar adı altında aynen sürdürülmüştür. Kuşkusuz İslam toprak hukukunun öteki ilkeleri de Anadolu'da zaten uygulanmakta olsa gerektir ve geçerliliğini Osmanlı Beyliği kurulduktan sonra da hiç olmazsa uzunca bir süre kendiliğinden sürdürmüştür mutlaka. Yani Osmanlıların fethettikleri topraklardan bir kısmını da arazi-i üşriye veya arazi-i hariciye olarak bırakıp bırakmadıkları belki tartışmalıdır. Ama hemen belirtelim ki arazi-i üşriye ve arazi-i hariciyelerin ta 16. yüzyılın sonlarına dek Anadolu'da varlıklarını sürdürdüklerinden galiba kuşkulanmak bile olanaksızdır. Çünkü tarihçilerin belirttiklerine göre 1574-1595 yılları arasında padişah olan 3. Murat bir ferman yayımlayarak üşriye ve haraciye hakkındaki bütün hükümleri yürürlükten kaldırmış ve arazilerin tamamını arazi-i emiriye ilan etmiştir. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu'nda da özel mülklerin bulunduğunu ve mülkiyet ilişkilerinin özel toprak mülkiyeti hakkını da özümseyen bir aşamada olduğunu savunan tarihçilerimiz, kanıt olarak ısrarla bu arazi-i üşriyeleri ve arazi-i hariciyeleri göstermektedirler. Örneğin Ordinaris Profesör İsmail Hakkı Uzun Çarşılı da bu görüştedir ve öşri yerler sahiplerinin mülkü olup istedikleri gibi tasarruf ederler, satarlar, vakıf yaparlar, hibe edebilirler. Gayrimüslim halkın elinde bırakılan yani onlara mülk olarak verilen haraci arazide sahiplerinin mülkleri olup istedikleri tarzda tasarruf ederler, satarlar, öldükleri zaman da öşri arazi gibi varislerine intikal eder diye yazmaktadır. Görüldüğü gibi Profesör Uzunçarşılı Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında uygulanan malikane sistemiyle verilmiş mülk topraklarında birer özel mülkiyet olduğu konusundaki yargısını Osmanlı Tarihi Cilt 505 araziyi üşriye ve araziyi hariciyeler içinde aynen yinelemektedir. Oysa Profesör Barkan bu mülk topraklarla ilgili olarak sözü edilen mülkiyet ilişkileri konusunda bile buradaki mülkiyet haklarının tamamen mutlak bulunmadığı da nazarı dikkati çekmektedir. Doğrusu malikane sahipleri mülkiyeti kendilerine ait bulunan bu toprakların hukuki tasarrufiyesine sahip bulunmadıkları gibi bu toprakları köylüye istedikleri şartlarla kiralamak hususunda da serbest gözükmemektedikler diye yazmaktadır. Yani Osmanlı Devleti'ndeki gerek mülk topraklarla gerekse araziyi üşriye ve araziyi hariciyelerle ilgili mülkiyet ilişkilerinin Profesör Uzunçarşılı'nın öne sürdüğü gibi bir özel toprak mülkiyeti olarak yorumlanabilmesi doğrusu bizce de olanaksız olsa gerektir. Çünkü anladığımız kadarıyla mülkiyet kavramı günümüze dek gelebilmiş Osmanlı belgelerinde galiba taşınır, menkul, taşınmaz, gayrimenkul mülkiyet ayrımına uğratılmadan kullanılmaktadır kesinlikle. Bu nedenle de ilişkinin niteliğini kavrayabilmek oldukça zorlaşmaktadır. Örneğin bu topraklarla ilgili söz konusu mülkiyet ilişkileri acaba gerçekten toprağın kendisiyle mi ilgilidir yoksa bu topraklardan elde edilen ürünlerle mi, bir açıklık yoktur. Osmanlılardaki mülkiyet ilişkisinin toprağın kendisiyle değil de kullanımıyla ilgili olduğunu sanırız kent topraklarının kullanımında daha açık olarak görmek mümkündür. Ancak burada hemen şunu da belirtelim ki Osmanlı İmparatorluğundaki kent topraklarının kullanımı ile ilgili günümüze ulaşabilmiş bilgiler ne yazık ki tarım toprakları ile ilgili olanlar kadar da değildir. Gerçi bazı vakanüvisler büyük camilerin yapımı sırasında zaman zaman meskun yerlerinde istimlak edilmesi durumunda kalındığını yazmaktadırlar. Örneğin Naima tarihinin yazdığına göre 1598 yılında Eminönü'ndeki yeni caminin yapımı sırasında burada bulunan Yahudi mahallesi ile sinagog istimlak edilmiş ve sahiplerine binalarının iki katı ücreti ödenmiştir. Mühimme defterlerinden birinde de üst üste çıkan yangınların pek fazla tahribat yapması üzerine 1696 yılı Temmuz başında İstanbul'daki evlerin ve dükkanların bundan sonra ahşap olarak yaptırılmamasına, kargir olarak inşa edilmesine dair İstanbul Kaymakamı Osman Paşa'ya kesin bir emrin geldiği yazılmaktadır. Görüldüğü gibi bu belgelerden de kent topraklarının mülkiyetiyle ilgili konulardan çok üzerlerindeki binalardan söz edilmektedir. Örneğin ünlü tarihçi Naima, yeni caminin yapımı için istimlak edilen evlerin ve sinagogun bina bedellerinin eli açık sultanlarca %100 zamlı olarak ödendiğini altını çizerek belirttiği halde bu binaların oturduğu arsaların bedelleri konusuna hiç değinmemektedir. Gene aynı kaynaklarda İstanbul'un fethinden sonra kentte kalmış Rumlara oturdukları binalarla ilgili olarak Mülkname-i Hümayun adlı bir belge verildiği yazıldığı halde bu binaların arsalarından hiç söz edilmemektedir. Yani bu belgelere bakılacak olursa Osmanlılarda özel toprak mülkiyeti hakkının bulunup bulunmaması da bir yana henüz toplumsal mentalitelerinde taşınır, taşınmaz, mülkiyet kavramlarının oluştuğu bile kuşkuludur galiba. Çünkü ikisi de birer taşınmaz, gayrimenkul olan bu iki nesneden binaya bir belge verildiği halde arsa ile ilgili bu tür herhangi bir işleme rastlanmamasını başka şekilde açıklayabilmek sanırız olanaksızdır. Fakat burada hemen şunu da belirtelim ki Osmanlılarda kent topraklarının kullanımı ile ilgili bir takım kuralların varlığı belki gerçekten kuşkuludur. Ama tarım topraklarının kullanımı ile ilgili son derece özgün ve kendi mantığı içinde mükemmel bir düzenin kurulmuş olduğu ise galiba herhangi bir tartışmaya bile yol açmayacak denli açıktır. Sanırız bu düzeni ve gelişme sürecini yurtluktan, malikane, mülk sisteminden, dirlike, timar sistemine geçiş diye iki sözcükle özetlemek de doğrusu bu gerçeği tam anlamıyla yansıtsa gerektir bizce. Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğünde verilen bilgilere göre dirlik sözcüğüne daha 14. yüzyıldaki yani kuruluş dönemindeki Osmanlı kaynaklarında rastlanılmaktadır. Ekmek, ıkta, timar sözcükleriyle eş anlamlı olarak bir arada kullanılmaktadır. Timar deyimi de gene aynı kaynaklardan öğrendiğimize göre her ne kadar bazı tarihçilerce Bizans'tan alınmış olduğu öne sürülse de genel kanıya göre Farsça bir sözcüktür ve iyilik, iyilik etme, özen gösterme ve bu amaçlarla verilen para, maaş veya ıkta anlamına gelmektedir. Arapça ıkta karşılığında da daha önce Anadolu Selçuklularınca kullanılmıştır. Yani timar sistemini de Osmanlılar Selçuklulardan almışlardır. Nitekim Profesör Ömer Lütfi Barkan da İslam Ansiklopedisi'ne yazdığı timar maddesinde fetih ve ilhak edilmiş ülkelerde kuvvetle yerleşmiş olan örf, adet ve idari göreneklere uymayı bir ilke olarak benimsediği bilinen Osmanlı İmparatorluğu'nun bu ülkelerdeki toprak malikaneleri ve çeşitli imtiyazları ile yerli asalet sınıflarını da uzun müddet korumuş olduğu bir gerçektir demektedir. Gene aynı maddede Anadolu beyliklerinde de timar sisteminin mevcut olduğu ve Osmanlıların ekseriya kendilerine hizmeti kabul etmiş olan eski timar sahiplerini yerlerinde bırakarak ellerine yeni beratlar verdiği bilinmektedir diye yazmaktadır. Ancak Osmanlıların Profesör Barkan'ın da belirttiği gibi bu sistemi gerek kuruluş yıllarındaki o olağanüstü koşulların zorlaması, gerek güçlü bir merkeziyetçi devlet yönetimini oluşturma gibi nedenlerle yeni baştan biçimlendirerek geliştirdiği de galiba kuşkusuzdur. Fakat ne yazık ki Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarına ait herhangi bir defter veya benzeri belge günümüze ulaşmamıştır. Bu nedenle kesin yargılara varabilmek belki olanaksızdır. Ama gene de daha sonraki yıllarla ilgili bazı uygulamalardan anlaşıldığı kadarıyla Osmanlılar da timar sistemini daha ilk günlerinden itibaren uygulamış olsalar gerektir doğrusu bizce de. Fethettikleri topraklardan sınır boylarındaki bazı yerleri devletin kurulmasında ve genişlemesinde önemli katkıları olan bazı komutanlara, aşiret beylerine, Bektaşi dedelerine, dervişlere, ahi önderlerine filan malikane olarak bıraktıktan sonra arta kalanın tamamını da galiba timar sistemine göre dağıtmışlardır. Mehmet Zeki Pakal'ın da Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü'nde Osmanlı Devleti'nin fütuhat devirlerinde fethedilen arazi timar ve has adıyla ikiye ayrılırdı. Mesela 300 köylü bir sancağın 200 köyü ikişer veya üçer köy olarak 80-90 tımara ayrılır, hak kazanan muhariplere, askerlere verilirdi. Kalanı has itibar edilerek bundan vezirlere, beylerbeylere, sancak beylerine ve sair ümeraya hisse ayrıldıktan sonra artanı has-ı hümayun adıyla devlete kalırdı diye yazmaktadır. Timar sisteminin Osmanlılarda asıl etkin ve yaygın bir biçimde kullanılmaya başlaması da sanırız Yeniçeri Ocağı'nın kurulmasından sonradır. Nitekim gene aynı kaynaklardan öğrendiğimize göre Sultan 1. Murat döneminde timarlar ikiye ayrılmış, küçüklerine timar, biraz daha büyükçelerine zeamet denilmeye başlanılmıştır. Bilindiği gibi Osmanlı ordusu Sultan 1. Murat'a kadar adına nöker veya azap denilen ve bir kısmı yaya, piyade, bir kısmı da müsellem, süvari bir koruma birliğinin bulunmasına karşın asıl aşiret savaşçılarından oluşmuştur.